Ayrım 13. Malek Tulup kim? Malek Tulup kim dedim anneme. Malek Tulup mu? Nereden çıktı şimdi Malek Tulup? Gevelemeden söyle lütfen. Şey işte, babanın arkadaşıydı. Hayatımızda ne işi var bu adamın? Hayatımızda ne işi olsun ki? Yıllar var görüşmedik. Duyduklarım öyle değil ama. Görünen o ki, eli hep ailemizin üzerindeymiş. Yuna, nerede karşılaştın sen Malek'le?
Törende. Regan tanıştırdı.
Ha, babanla yakın dosttular. Onun ölümünden sonra bizlerden ilgisini esirgemedi tabii ki. Nasıl bir ilgiydi bu? Babanı kaybedince oturduğumuz üniversite lojmanından çıkmak zorunda kalmıştık. Malek itibarlı bir muhitte iyi bir eve geçmemize yardımcı olmuştu.
Başka?
Hepsi bu. Annem geceliğinin içinde her zamankinden daha yaşlı ve kırılgan görünüyordu. Mutfakta yemek masası olarak da kullanılan tezgahın uzantısında karşılıklı oturuyorduk. Kapıdan içeriye fırtına gibi girdiğimi, üstümdekileri döke saça çıkardığımı görünce Tamur hakkında konuşacağımı sanmıştı herhalde. Orada bir ekran olmadığı için mutfağa çekiştirmişti beni. Onu hırpalamak istemiyordum. Ama kafamda yankılanıp duran soruların yanıtını mutlaka almalıydım. Regan'ın saray akademisine yazılmasına o mu şey yaptı diye üsteledim. Kimse bir şey yapmadı Yuna. Regan giriş sınavında en yüksek notlardan birini aldı, unuttun mu? İkinci oldu, ikinci. O halde bana niye öyle imalarda bulundu Malek?
Nasıl imalarda?
Onun torpili olmasaymış, Regan akademiye sen de mor damlara öyle keyfince girip çıkamazmışsın gibisinden bir şeyler söyledi. Ne diyorsun sen ya? Benim kızım mor nefti renk sahibi, torunumsa gizli serviste üst düzey devlet memuru. Benim Malek'e ihtiyacım mı var mor dama girmek için? Ama senden başka kimse böyle... Mor damlarda öncelik kullanabilen benim gibi kaç kişi daha var biliyor musun diye sözümü kesti annem. İktidar yakınlarının anaları, teyzeleri, yengeleri... Söyletme beni şimdi daha neleri. Ben kimsenin yakın olduğum için değil, sadece yetenekli çocuklarım sayesinde göğsümü gelerek giriyorum istediğim mordamın kapısından. Bitti mi?
Bitmedi.
Ben niye hatırlamıyorum bu adamı? Yuna kızım, babanı dahi net hatırlayamadığını söyleyen sen değil misin? Bak, kaç kere söyledim sana. Onu kaybettiğimizde sen bir tedavi gördün ve... Malek'i daha önceden de hatırlamıyorum ama diye sözünü kestim. Malek'i hatırlayamadığına mı üzülüyorsun Rama aşkına dedi annem iki elini yanlara açarak. Eskiden sakalı yoktu, yıllardır da görmedin, ondandır. Anne, tanıyamadım demedim ki, hatırlamıyorum dedim. Evimize sık gelir miydi, gider miydi?
Gelirdi dedi annem sonunda ıkına sıkına. Çok eskiden.
Evli miydi, çocukları var mıydı?
Bir karısı vardı ama sonra terk etti onu. Bir daha evlenmedi Malek.
Siz görüşmeye devam etmişsiniz ama.
Ettik elbette. Babanla birlikte büyümüşler. Seni de çocukken kendi kızı gibi severdi.
Hayret. Bana söylediklerinden tam tersini anladım ben. Kıpkırmızı oldu annemin yüzü. Tansiyonu fırladı herhalde. Bir an ona bir şey olacak diye korktum. Oturduğu tabureden kalktı annem. Tezgahın üzerinden bana doğru uzandı.
Ne dedi sana o adam?
Bana vahşi dediğini filan söyleyemedim anneme, yuttum dilimin ucuna gelenleri. Hani onun torpili olmasaymış filan.
Rahatladı sanki bunu duyunca.
Gözden düştü kızım Malek, eskiden çok itibarlıydı. Her dediğinin emir sayıldığı bir zaman vardı. Yaşlandı, emekli edildi, danışman yapıldı. Kimse takmıyor artık onu. Kendini sana hala itibarlı göstermek istemiş. Haydi git evine de uyu. Kavgaya hazır bir horoz gibi gelmiştim buraya. Ama kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış bir köpek yavrusu gibi ayrıldım annemin yanından. Sorularım yanıtsızdı hala. Evime varınca kim olduğunu iyice araştıracaktım bu Malek'in. Asansörü beklerken atkımın boynumda olmadığını fark ettim. Çantama baktım, orada da değildi. Gerisin geriye apartman kapısına yürüdüm. Tam zili çalacakken annemin sesini duydum içeriden. Biriyle bağıra çağıra telefonda konuşuyor. Kafamı kızdırma, seni rezil ederim diyordu. Dayanamadım. Bana hiç yakışmayan bir şey yaptım. Kulağımı kapıya dayayıp konuşulanları dinledim. Seni mahvederim. Bütün pisliklerini ortaya dökerim.
Rezil olursun, kızımı rahat bırak. Yunan'ın yanına yaklaşmayacaksın, onunla konuşmayacaksın, anladın mı Malek?
Donup kaldım.
Annemi suçüstü Malek'le konuşurken yakalamıştım. Artık mecburdu bana her şeyi anlatmaya. Tam kapıyı çalmak üzereydim ki asansörden Regan çıktı, beni görünce şaşırdı. Anne, nereye kayboldun? Hani buluşacaktık seninle? Ben sıkıldım da biraz erken ayrıldım dedim. Hani şu senin Malek amca dediğin amca var ya, onunla takıldık terasta. Söylesene, ne iş yapar o?
Söyledim ya sana, büyük sarayda danışman.
Seninle yakınlığı nereden?
Niye amca diyorsun ona?
Ben saray akademisindeyken kendi gelip bulmuştu beni. Bir derdim sıkıntım olursa ona haber vermemi söylemişti. Hiçbir derdim olmadı gerçi. Ama o hala ara sıra arar sorar. Çok iyi biridir. Sanırım gizli serviste de kollamış beni. Gel içeri girelim anne, kapı önünde konuşmayalım.
Regan eliyle dokundu kapının üzerindeki göze. Yarına bir rapor hazırlamam lazım dedim. Anneme bir şey vermek için uğramıştım da atkımı unutmuşum içeride. Getirsene onu bana.
Çekiştirdim kolunu.
Regan dur.
Anneme burada olduğumu sakın söyleme. Şimdi beni lafa tutar.
Sakince kapının yanındaki askılıktan sarkan atkımı çekip uzattı bana oğlum. Bir şey söylemesine fırsat vermeden dar attım kendimi asansöre. Evime varır varmaz internete girip Malek'i araştırdım. Önceleri kendi dalında tanınmış bir hukukçuyken saray çevresinde göze girmesiyle danışmanlığa atanmıştı. Asıl yükselişi babamın ölümünün hemen sonrasına rast geliyordu. İktidara en iyi yalakalık yapanlar en iyi mevkilere atanır der dururdu annem. İşte Malek de onlardan biri olmalıydı. Tüm sitelere girdim çıktım. Malek Tulup hakkında sürüyle bilgiye eriştim ama hiçbiri bana annemin ona telefonda söylediği o sözlere dair bir ipucu vermiyordu. Sabah yatağımdan kendimi sürükleyerek çıktım. İsteksizce giyindim. Yanıt bulamadığım soruları düşünmemek için gün boyu kendimi iyice işime odaklamaya niyetliydim. Ama dayanamadım. Kahvaltımı eder etmez Sorgen'i aradım. Bugün randevumuz yok ama size ihtiyacım var. Gelebilir miyim diye sordum. Bütün saatlerim dolu. Yarın ilk randevumu değiştirebilirim. Gelmek ister misiniz? Ya da bir gün daha sabredip her zamanki gününüzde ve saatinizde gelin.
Yarın olsun lütfen.
Tamam dedi Sorgen. O halde yarın sabah 8:30'da bekliyorum. Yarın sabah erkenden doktoruma kafamdaki tüm kuşkuları aktaracaktım. Beni bebekliğime falan değil, babamın ölümünden hemen önceki yıllara götürmesini isteyecektim ondan. Hayatımın çözülmesi gereken sırrı eminim o günlerde gizliydi. Bilekliğime bakıp gün boyunca yapmam gereken işlerin listesine son bir göz attım. Çantamı hazırladım ve evimden çıkıp arabama yürüdüm. Oturdum yerime. Tam direksiyona istikamet vermek üzereydim ki kala kaldım. Ön penceremin camında yeşil renkle yazılmış, hiçbir şey ifade etmeyen iki kelime vardı. Bu anlamsız sözler cama dışarıdan yazılmış oldukları için bir de tersten okudum. Kutkar yaşıyor. Bir an için bunu zihnimin bir oyunu zannettim. Ama yazı karşımdaki camın yüzeyinde yemyeşil duruyordu. Bir daha okudum ve silecekleri en hızlı moda ayarladım. Etrafıma bakındım. Aynalardan ve önümdeki göstergeden arabanın arka taraflarını da kontrol ettim. Kimseler yoktu etrafta. Yazıyı benden başka kimsenin görmediğine emin olunca rahat bir nefes aldım. Arkama yaslanıp okuduğumu kendi kendime tekrarladım. Kutkar yaşıyor.
Kutkar yaşıyormuş, harika.
Madem hayattaymış, o zaman birilerine ulaştırmak istediği formülü kendisi sunardı insanlığın hizmetine. Annem de şifrenin çözümü için beni sıkıştırmaktan vazgeçerdi böylece. İyi de kim yazmıştı bu cümleyi benim arabama? Tamur dün akşamki resepsiyondan hemen sonra kuzey kıyıya uçacaktı. O değilse kim yazdı? Aklıma Tamur'un evinde yatağının üzerinde uzanırken yaptığımız bir sohbet anı geldi. Yeşilin bizim rengimiz olması. Yazı yeşil renkle yazılmış olduğuna göre acaba... Tabii ya... Bu mesaj kesin Tamur'dandı. Ben resepsiyona taksiyle gitmiştim. Arabam evimin yakınındaki bana ait park yerindeydi. Belli ki uçağına binmeden yazmıştı mesajını arabamın camına.
Herhalde konuşabilsek bana söyleyecekti. Ama konuşmasına fırsat tanımamıştım ki. Bir an için onu çok yakınımdaymış gibi hissettim. İçim ısındı. Şimdi Tamur'la geçirdiğim o iki güzel günü düşüneceğimi, annemi bulup Kutkar'ın hayatta olduğunu söylemeliydim. Annemi aradım, yanıtlamadı. Resim yapmaya mı dalmıştı? Yine organik sebze peşindeydi de pazarın gürültüsünden duymuyor muydu arandığını? Ama duymasa da titreşimi hissetmesi lazım. Pes edene kadar tekrar tekrar aradım. Aradığını görünce geri dönerdi herhalde kızına. Akşama kadar beni geri aramayınca hem gücendim hem de elimde olmadan endişelendim. Hiç böyle yapmazdı çünkü. Sonunda bir mesaj attım ona. Benim tatile giden arkadaşım döndü. Artık onun işini yüklenmeme gerek kalmadı diye. Yaşıp diye anlardı ya da ne demek istediğimi anlamak için arardı beni. Nitekim annem gece tam yatağıma girmek üzereyken aradı. Niye çağırlarıma cevap vermedin bütün gün anne diye sitem ettim. Sana önemli bir haberim vardı. Dinlenme ihtimaline karşı ihtiyatı elden bırakmıyorduk ikimiz de. Ben biliyorum zaten Yuna, gözün aydın dedi. Biliyormuş. Yok, yaranmak mümkün değildi. Bu her şeyi bilen kadına. Bütün gün onu bulmak için harcadığım çabaya yanarak kapattım telefonu. Ertesi gün sabah erkenden kalktım. Kahvaltımı ettim, giyindim, doktoruma söyleyeceklerimi bir kere daha aklımdan geçirdim. Sorgen sihirli anahtarıyla zihnimin kapılarını açacaktı bu sabah. Doktorumun sert sedirinde hiç kendimi ona teslime bu kadar teşne olmamıştım. Gerçeğimle yüzleşmeye nihayet hazırdım. Akşamüstü bilmediğim çok şeyi biliyor olabilirdim. Bileğimde telefonumun titreşimini duyumsayınca baktım. Sorgen'in ofisinden aranıyordum. Bilekliğime dokundum. Oturma odamın büyük ekranına Sorgen'in asistanının mahcup yüzü yansıdı. Özür diliyorum Profesör Otis. Bu sabahki randevunuzu iptal etmek zorunda kaldık. Doktor Sorgen sizi yarın görecek. Her zamanki saatinizde. Olmaz ama bugün görüşmemiz şart. Evden çıkmak üzereydim. Böyle son dakika haber verilmez ki, ayıp denen bir şey var. Bakın efendim, sabaha karşı acil bir durum oldu. Sanal dünyada bir grup genç birbirleriyle iletişim kurup toplu intihar kararı almış. Ruh sağlığı ile ilgilenen uzmanlar evlerinden alınıp bu konuda gençlere yardımcı olmak üzere Ruhsal Kriz Yönetme Kurumu'na götürüldüler. Olay henüz çözülmüş değil, ne kadar süreceği de bilinmiyor. Sudan çıkmış balık gibi kala kaldım. Bencilce sordum. Ya yarına da sarkarsa? Ben sizi haberdar edeceğim dedi kadın. Ergenlik bunalımı yaşayan gençlerin sık başvurdukları bir eylemdi sanal dünyada toplu intiharlar. Güneş görmeyen ülkelerde serotonin eksikliğinden dolayı aşırı karamsarlık alışılmış bir şeydi aslında. Ama bazen de dikkat çekmek, seslerini duyurmak için başvuruyorlardı gençler intihar girişimine. Öyle de olsa yine ciddiye alınıyorlar, ruh doktorları, psikiyatrlar devreye giriyor, ikna seansları düzenliyorlardı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sorgen'in Ruhsal Kriz Yönetme Kurumu'ndaki işinin bitmesini bekleyecektim çaresiz. Üzerime giydiklerimi teker teker çıkardım, yatağıma uzandım ve kapattım gözlerimi. Uyumaya hiç alışık olmadığım bir saatte uyuyakalmışım. Uyandığımda öğlen olmuştu. Araştırma kurumundaki arkadaşlarım sabah saatlerini terapide geçireceğimi biliyorlardı nasıl olsa. Şimdi bana düşen yarınki randevuma kadar kendime bir meşgale bulup günümü geçirmeye bakmaktı. Doğumumdan başlayarak bir gün önce katıldığım kutlama resepsiyonu dahil son iki güne kadar tabletime yüklü tüm resimlerimi taramaya karar verdim ben de. Mevcut tüm fotoğraflarıma tek tek bakarak Malek'i arayacaktım geçmişimde. Akşam saat 7'ye geldiğinde resimlerimi baştan sona iki kez taramıştım. Öğrenebildiğim şuydu. Eğer bu adam babacığımın çok yakın bir arkadaşı idiyse, evimize sık girip çıktıysa, çocukluğumda beni kızı yerine koyduysa, en azından ona ait bir görsel belge olması gerekirdi. Ama yoktu işte, yoktu. Demek ki bir gizli el ona ait ne görüntü varsa silmişti tabletimden. Yarın öğrenecektim her şeyi. O akşam erkenden yattım ve sabahı zor ettim.